Ayrım 18, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 253. Paul Devore artık ilk gizlenme örtüsünün aralandığını biliyordu. Bu örtü onun var olma işiydi. Kartelin en tepesindeki kişi olduğu sanılan fakat henüz kanıtlanmamış Don Diego adındaki şahsı daha iyi tanımak için her bir bilgi kırıntısını bile dikkatle incelemişti. Bu İspanyol kökenli acımasız asilzade birçok nedenden dolayı bugüne kadar dokunulmazlığını korumuştu. Bunlardan biri kimsenin onun aleyhine tanıklık etmeyişiydi. Diğeri ona karşı çıkan herkesin uygun bir şekilde ortadan kaybolmasıydı. Fakat muazzam bir siyasi nüfuzu olmasa bunlar yetmezdi. Don Diego'nun çok yüksek mevkilerde adam akıllı nüfuzu vardı. Hayır işlerine bağışlarda bulunur, bunların da reklamı eksik olmazdı. Okullara, hastanelere teberrular yapar, yoksul köylü çocuklarına burslar verirdi. Tek bir siyasi partiye değil, hepsine birden yaptığı bağışlar gizli olurdu. Bunların arasında kokain endüstrisini çökerteceğine yemin eden Başkan Alvaro Uribe'nin partisi de vardı. Don Diego'nun verdiği hediyeleri sadece bilmesi önemli olan kişiler öğrenirdi. Katledilen polis ve gümrük memurlarının yetimlerine para yardımı bile yapardı. Ölen memurların meslektaşları öldürme emrini kimin verdiğini tahmin etseler bile yapabilecekleri bir şey yoktu. Hepsinden de önemlisi Katolik Kilisesi'nin gözüne girmek için yapmadığını bırakmamıştı. Her ne kadar bir manastır veya rahip evi para sıkıntısı yaşamasa da Diego binaların restorasyonu için bağışlarda bulunurdu. Bu bağışların reklamı eksik olmadığı gibi ibadet için gittiği kilise malikanesinin civarında yaşayan köylüler ve işçilerin müdavimi olduğu kiliselerdi. Bu malikanesi resmen kendi adına kayıtlıydı. Biraderlik üyeleriyle toplantılar yaptığı ve sahte isimler adına kayıtlı onlarca çiftlikten biri değildi. Adam usta bir orkestra şefi gibi dedi Devero hayranlıkla. Don'un da savaş sanatını okumamış olduğunu umuyordu. Kobra üst üste gelen kargo kayıplarının, tutuklamaların ve müşteri şebekelerinin ağır yara almasının artık tesadüflere bağlanamayacağını biliyordu. Akıllı bir insanın tesadüflere bağlayacağı olayların sayısı sınırlıdır ve paranoya düzeyi ne kadar yüksekse bu sayı o kadar azalır. Kobra'nın ilk örtüsü olan var olmayış çok geçmeden sıyrılacak ve Don Diego karşısında oyunu kurallarına göre oynamayan tehlikeli bir düşmanı olduğunu anlayacaktı. Bundan sonra sıra ikinci gizlilik örtüsündeydi, görünmezlik. Sun Tzu kimsenin görünmeyen bir düşmanı alt edemeyeceğini buyurmuştu. Bu Çinli bilge Kobra'nın dünyasındaki ultra yüksek teknolojiden çok önceleri yaşamıştı. Ne ki Don yeni bir düşmanı olduğunu fark edene kadar Kobra'nın görünmezliğini sağlayacak yeni silahlar vardı. Varlığının ifşa edilmesindeki baş faktör sıçan listesi olacaktı. Tek bir kampanyayla ve bir dizi baskınla iki kıtadaki 117 rüşvetçi memuru ortaya çıkarmak çok fazla gelirdi. Kolombiya'da birilerinin jetonu düşene kadar Kobra bu sıçanları polis kuvvetlerinin eline yavaş yavaş verecekti. Hem zaten nasıl olsa bir yerden bir sızıntı olması kaçınılmazdı. Ağustos'un o haftasında 3 devlet yetkilisine kötü haberi vermesi için Cal Dexter'ı yolladı. Bunun gizli tutulacağını ummaktan başka çaresi yoktu. Yolculuklar ve toplantılarla geçen yorucu bir hafta içinde Cal Dexter ABD yetkilisine San Francisco limanlarında bir çürük elma olduğunu bildirdi. İtalyanlar Ostia'da kıdemli bir gümrük memurunun rüşvetçi olduğunu öğrendiler. İspanyollar Santander'deki bir liman şefini büyüteç altına almalıydılar. Amerikan ve Avrupalı sokak çeteleri Kobra'nın umurunda değildi. Bu serseriler onu ilgilendirmiyordu. Ama ne zaman kartelin küçük yardımcılarından biri sahneden ayrılsa yakalama oranı hızla yükseliyordu. Ve liman girişinden mala el konunca zarar kartel tarafından karşılanacaktı. Bunun üzerine siparişler yenilenecek ve karşılanması gerekecekti. Ve bu da pek mümkün görünmüyordu. Alvaro Fuentes Afrika'ya gitmek için Atlantik'i Belleza del Mar gibi kokmuş bir balıkçı gemisinde kat edecek değildi. Alfredo Suarez'in baş yardımcısı olduğu için 6000 tonluk Arco Soledad şilebiyle yola çıktı. Geminin tek düzgün kamerasına Fuentes yerleşti. Bundan hiç hoşlanmayan kaptan da ikinci kaptanla aynı kamerayı paylaşmak zorunda kaldı. Ama haddini biliyordu ve ses çıkarmadı. Don'un isteği üzerine Arco Soledad'ın ilk rotası olan Moravia, Liberia değiştirilmiş, şimdi doğruca sorunların kaynaklandığı sanılan Guinea-Bissau'ya çevrilmişti. Ama hala 5 ton saf kokain taşımaktaydı. Bu şilep Juan Cortez'in harikalar yarattığı gemilerden biriydi. Su kesiminin altında tekneye 2 tane stabilizatör kaynaklanmıştı. Ama bunların ikinci bir amacı vardı. Dalgalara karşı gemiyi dengelemenin yanı sıra içleri boştu ve her birinde 2,5 ton kokain vardı. Su altına yerleştirilen bu küvelerde en büyük sorun yükleme ve boşaltma için geminin sudan çıkarılmasını gerektirmesiydi. Bu da herkesin gözü önünde geminin bir kuru havuza çekilmesi veya denizin çekilmesini beklemek anlamına geliyordu ki bu saatlerce sürebilirdi. Fakat Cortez'in yerleştirdiği neredeyse hiç gözükmeyen mandallar sayesinde bir dalgıç kısa sürede her stabilizatördeki büyük panelleri çıkartabilirdi. Böylece tamamen su geçirmez ve birbirlerine bağlı balyalar su yüzeyine çıkarılıp açık denizde onları karşılayan tekneye teslim edilebiliyordu. Son olarak da Arco Soledad'ın ambarlarında kahveden oluşan yasal bir kargosu, Bissau şehrindeki bir şirket tarafından sipariş edildiğini ve ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri vardı. İşte buradan itibaren terslik başlıyordu. Terslik şuydu: Juan Cortez'in tarifi üzerine Arco Soledad çoktan tespit edilmiş, havadan fotoğrafları çekilmişti. 35. boylamı geçtiği sırada Global Hawk Sam onun görüntüsünü aldı, karşılaştırmayı yapıp tanıtladı ve Creech Nevada'daki hava kuvvetleri üstüne bildirdi. Nevada bu bilgiyi Washington'a aktardı ve Anacostia'daki köhne depodan Balmoral'e harekete geçmesi için talimat verildi. Binbaşı Pickering ve dalgıçları daha suya girmeden ne aradıklarını ve gizlenmiş mandalları nasıl açacaklarını bileceklerdi. Denizdeki ilk 3 gün boyunca Alvaro Fuentes talimatlara harfiyen uymuştu. Gece gündüz demeden her 3 saatte bir Barranquilla'daki karısına e-posta gönderdi. Bu mesajlar o kadar banal ve seyirdeki erkeklerin yazdığı sıradan şeylerdi ki normal koşullarda Fort Meade'deki ulusal güvenlik elemanları dönüp bakmazlardı bile. Fakat önceden uyarıldıkları için her bir mesaj siber uzaydan söküldü ve Anacostia'ya iletildi. 40 bin feet yükseklikte dolanan Sam, Arco Soledad ve Balmoral arasında 40 mil mesafe olduğunu belirleyince şilebin üstünde elektronik karıştırıcılarını devreye soktu ve Fuentes'in haberleşmesi kesildi. Ufuktan ona doğru gelen helikopteri görür görmez hemen acil durum raporu gönderdi. Ama rapor hiçbir yere gitmedi. Gemiye tırmanan siyah kıyafetli komandolara karşı direnmenin anlamı yoktu. Kaptan geminin belgelerini, kargo, konşimentosunu ve kahve siparişi yazılarını elinde sallayarak öfke gösterisi yaptı. Siyah kıyafetli adamlar hiç aldırmadılar. Hala korsanlar diye aykıran kaptan, mürettebat ve Alvaro Fuentes zincire vuruldu, başlarına külah geçirildi ve geminin kıç tarafına götürüldü. Hiçbir şey görememeleri sağlandıktan sonra karıştırıcı kesildi ve binbaşı Pickering Balmoral'i çağırdı. Avcı gemi oraya doğru gelirken 2 dalgıç hemen işe koyuldu. İş 1 saatten az sürdü. Bu kez köpeklere gerek kalmamıştı. Balmoral şilepe yanaşana kadar 2 kangal halinde birbirlerine bağlı balyalar su yüzeyine çıkmıştı. O kadar ağırdılar ki güverteye çıkarabilmek için Arco Soledad'ın vinci kullanıldı. Buradan da Balmoral'e nakledildi. Fuentes kaptan ve 5 tayfadan hiç ses çıkmıyordu. Başlarında külah olmasına rağmen vincin ağır nesneleri güverteye çıkarıp yere bırakışını işitebiliyorlardı. Bunun ne olduğunu anlamaları zor değildi. Korsanlık suçlamaları kesiliverdi. Kolombiyalılar da kargolarının ardından Balmoral'e geçtiler. Çok daha büyük bir gemide olduklarını anlıyorlardı. Ama adını koymaları veya tarif etmeleri mümkün değildi. Güverteden Pruva tarafındaki hapishaneye indirildikten sonra külahları çıkarıldı ve daha önce Belleza del Mar mürettebatının kaldığı hücrelere yerleştirildiler. Gemiye son olarak ÖGH komandoları ve hala ıslak olan dalgıçlar bindi. Yerinden çıkarılan panellerin tekrar takılmasına gerek görülmedi ve bu deliklerden geminin su alması sağlandı. Şilep'ten son ayrılan patlayıcı uzmanı oldu. İki gemi arasında 1 kilometre olunca detonatöre bastı. Arco Soledad sarsılıp su alıp battıktan sonra da kahve kokusunu içinize çekin diye espri yaptı. Gerçekten de hafif bir kahve kokusu duyuluyordu. Hala denizde olan botlardan biri geminin battığı yere dönüp su üstünde kalan ve dikkatli bir gözlemcinin fark edebileceği kalıntıları bir ağla topladı. Sonra buna ağırlık takarak batırdı. Ağustos sonunda masmavi ve sakin olan okyanus yine eski haline dönüştü. Yani bomboştu. Atlantik'in çok ötesinde bir yerde Alfredo Suarez gelen haberlere inanamıyor, bunu Don Diego'ya nasıl anlatacağını ve sonra hayatta kalıp kalamayacağını bilmiyordu. Parlak yardımcısı 12 saat önce ona rapor vermeyi kesmişti. Bunun adı itaatsizlikti. Yoksa çılgınlık veya felaket mi? Güney Florida'daki kokain ticaretini kontrol eden Kübalı müşterilerinden de Orion Layden'ın Fort Lauderdale'a ulaşmadığını bildiren bir mesaj almıştı. Bu yat için özel bir palamar yeri ayıran liman müdürü de sabırsızlanıyordu. O da Orion Lady ile temas kurmaya çalışmış ama başaramamıştı. 3 gün gecikmişti ve hiçbir aramaya cevap vermiyordu. Daha önce başarılı kokain nakliyatları olmuştu. Ama denizde ve havada ard arda kaybolan kargolar ve Hamburg gümrüğündeki darbe sonucu Suarez'in güvenli ulaşım yüzdesi bir anda 50'ye düşmüştü. Oysa Don'a güvenli ulaşımın %75 olacağına söz vermişti. Artık hayatta olmayan selefinin küçük miktarlarda sık nakil yöntemine karşılık seyrek fakat daha büyük kargolar nakletmenin başarılı olmayabileceğinden ilk kez korkmaya başlıyordu. Pek dindar bir adam sayılmazdı ama bu durumun daha beter olmaması için dua etti. Ne ki dualar her zaman işe yaramazdı. Çok daha beteri olacaktı. Oradan çok uzakta Potomac Nehri kıyısındaki tarihi Alexandria şehrinde bir adam o durumu çok daha beter etmek için bir harekat tarihi düşünmekteydi. Hamlelerini yapmak için 3 hat yaratmıştı. Bunlardan biri Juan Cortez'in üstünde çalışmış olduğu bütün ticari gemiler hakkındaki bilgiyi güvenlik kuvvetlerine yani donanmalar, gümrükler, sahil muhafazalar verip onların bu dev gemileri açık denizde yakalamalarını, tesadüfen gizli saklama yerlerini bulmalarını ve hem kokaine hem de gemiye el koymalarını sağlamaktı. Bunun nedeni Lloyd listesindeki gemilerin hiç dikkat çekmeden batırılamayacak kadar büyük olmalarıydı. Gemi nakliyatı dünyasında büyük bir kargaşa çıkar, hükümetler düzeyinde müdahalelere yol açardı. Sigortacılar ve gemi sahipleri kirli işlere karışan mürettebatı gözden çıkarıp kendilerinin tamamen masum olduklarını öne sürerlerdi. Ama bütün bir gemiyi kaybetmek de biraz fazla olurdu. Denizdeyken resmi düzeyde yakalamak, kokaini açık denizde bir balıkçı teknesinden alıp limana girmeden başka bir tekneye boşaltma taktiğine de balta vururdu. Bu yöntem ebediyen sürmez, hatta uzun bile sürmezdi. Her ne kadar Juan Cortez'in Cartagena'daki bir mezarda yattığı sanılsa da çok geçmez birilerinin onun gemilerde yarattığı gizli bölmeler hakkında çok şey bildiği ortaya çıkardı. Bu gizli bölmeleri tesadüfen bulma numarasının da ömrü sınırlıydı. Zaten resmi yetkililerin zaferleri hiç gizli kalmıyor, hemen ilan ediliyor ve kartelin kulağına gidiyordu. Kobra'nın ikinci hamlesi iki kıtada rastgele seçilmiş limanlarda ve havaalanlarında bir dizi kaza yaratıp o sırada büyük bir tesadüf eseri gelen kokain nakliyatının ortaya çıkarılması, hatta bu imkanı sağlayan rüşvetçi memurun da tutuklanmasıydı. Ne ki bu kazalar da sonsuza kadar inandırıcı olamazdı. Ömür boyu bir karşı casus olan Kobra çok ender görülen bir şey yapmış ve sıçan listesini ele geçirdiği için Caldextra şapka çıkarmıştı. Tuzağa düşürdükleri Kolombiyalı kızla ilintili olduğunu bildiği halde Dextra kartel içindeki köstebeğinin kim olduğunu hiç sormadı. Ama bu köstebeğin çok büyük bir gedik açacağını ümit ediyordu. Çünkü kaçakçılara yardım eden görevlilerin bir an önce tutuklanması gerekirdi. ABD ve Avrupa limanlarında fiyaskoyla sonuçlanan operasyonların sayısı arttıkça isimlerin ve işlevlerin sızdırıldığı belli olacaktı. Sorgulama işini biraz bilen birisi için durumun iyi yanı, her ne kadar açgözlü ve ahlaksız olsalar da bu rüşvetçi memurların yeraltı suç dünyasının nasırlaşmış tipleri gibi çetin ceviz olmayışlarıydı. Yakalanan Alman o ana kadar bülbül gibi ötmüştü. Diğerleri de aynı şeyi yapacaktı. Bu ifşaatlar birbiri ardına gelen tutuklamalara ve baskınlara yol açacaktı. Ve gelecekteki tutuklamaların sayısı roket hızıyla yükselecekti. Kobra'nın planı buydu. Ama onun kozu üçüncü hamleydi. Bunun üstüne çok emek vermiş, bütçesinin ve ona tanınan hazırlık süresinin çoğunu bu uğurda harcamıştı. Kobra akıl karıştırma faktörü adını verdiği bu yöntemi casusluk dünyasında uzun yıllar kullanmış, CIA'deki selefi James Jesus Angleton da bundan söz ederken aynaların boşluğu ifadesini yakıştırmıştı. Amaç birbiri ardına kargoların ortadan kaybolmasıyla kaçakçıları şaşırtmaktı. Bu arada sessizce dört sıçanın daha adını ve onlarla ilgili ayrıntılı bilgileri yetkililere verecekti. Eylül ortasında Cal Dexter Atina'ya, Lisbon'a, Paris'e ve Amsterdam'a gitti. İfşaatları her defasında yerel yetkilileri şoke edip dehşete düşürdü. Fakat hepsi de tutuklamaların gelen kargoyla ilgili özenle hazırlanmış bir tesadüf sonucu yapılacağına güvence verdi. Dexter onlara Hamburg tuzağını anlattı ve bunu örnek olarak kullanmalarını tavsiye etti. Avrupalılar Cal Dexter'dan Pira Limanı'nda rüşvetçi bir gümrük memurunun, Portekizlerin küçük fakat işlek Algarve Limanı'nda rüşvetle beslenen bir memurun, Fransızların Marsilya'da, Hollandalıların da Rotterdam, Europort Limanı'nda kaçakçılara yardım eden görevlilerin bulunduğunu öğrenmişlerdi. Francisco Pons emekli olmaya karar vermişti ve bu kararından memnundu. Tombul alçak gönüllü karısı Victoria'nın da onayını almış, hatta Beach King Air uçağı için bir alıcı bile bulmuştu. Ona Atlantik seferlerini yaptıran müşterisi Signor Suarez adındaki adama artık yaşlandığını açıklamış, adam da bunu kabul etmişti. Bu Eylül onun kartel için yaptığı son sefer olacaktı. Suarez'e emeklilik kararını açıklarken bunun hiç de fena olmayacağını söylemişti. Yardımcı pilotu olan genç bir an önce kaptan pilot olup daha yüksek ücret almak için can atıyordu. Hem zaten daha yeni bir uçak alınması gerekliydi. Francisco Pons, Boa Vista'daki pistte taksiledikten sonra havalandı. Çok yükseklerde hareket eden bir nokta Global Hawk Sam'in radar tarayıcısında tespit edildi ve veri tabanına yüklendi. Geri kalanı hafıza bankası yaptı. Hareket eden noktanın bir King Air olduğunu, Boa Vista'dan havalandığını, ekstra yakıt depoları eklenmediği takdirde bir Beach King Air'in Atlantik'i aşamayacağını ve uçağın kuzeydoğuya 35. boylama doğru yol aldığını belirledi. Buradan sadece Afrika'ya gidilebilirdi. Nevada'daki birisi binbaşı Joao Mendoza'ya ekibiyle birlikte uçuşa hazır olması talimatını verdi. Beach iki saatten beri uçuyordu. Kanat depolarındaki yakıtı bitmek üzereydi ve kontrol yardımcı pilottaydı. Oradan uzakta ve çok aşağılarda bir yerde Buccaneer roketli kalkış yaptıktan sonra havalanıp karanlık denizin üstünde yola çıktı. O gece ay yoktu. Bir saat sonra Brezilyalı binbaşı hedef uçağı bulabileceği bir mevkiye gelmiş 300 milli hızla havada dolanıyordu. Güneybatısında bir yerde karanlığın içinde yol alan King Air artık yedek depolarını kullanıyor, kokpitin arkasında iki pompacı harıl harıl yakıt pompalıyordu. 12 bine yüksel ve o irtifada devam et dedi Nevada'daki tatlı bir kadın sesi. Bu talimatın nedeni Sam'in son verdiği raporda King Air'ın bir bulut üzerinde uçtuğunu bildirmesiydi. Ay olmasa bile Afrika üzerindeki yıldızlar çok parlaktır ve bulutlar beyaz bir çarşaf gibi ışığı yansıtır, soluk yüzeyinde gölgeleri gösterir. Buccaneer, King Air'in 5 mil gerisine, 1000 feet üstünde bir rotaya yöneltildi. Mendoza önünde uzanan soluk renkli platoyu gözleriyle taradı. Tamamen düz değildi. Arada bir bulut çıkıntıları görünüyordu. Mendoza hedef uçağın önüne geçeceğinden korkup hızını azalttı. Derken hedefi gördü. İki bulut kümesi arasında bir gölge halindeydi. Bir ara gözden kaybolduysa da az sonra tekrar göründü.
Gördüm dedi Mendoza. Yanılma ihtimali var mı?
Hayır dedi kulaklığına gelen ses. Gökyüzünde ondan başka uçak yok.
Anlaşıldı. Ateş izni istiyorum.
İzin verildi. Mendoza hızını biraz arttırınca aradaki mesafe azaldı. Hedef nişan dürbünü içindeydi. Emniyet mandalını açtı. Aradaki mesafe 400 metreye indi. Top mermilerinin arkasındaki iki çizgi Beach'in kuyruğunda birleşti. Kuyruk parçalandı, mermiler doğruca gövdeye geçip ekstra yakıt tanklarına ve kokpite girdi. İki pompacı saniyenin onda biri kadar bir sürede paramparça olarak öldü. Onları iki pilot izledi. Transol gibi Beach de içe doğru infilak etti, alev halindeki parçaları bulut örtüsüne doğru düşmeye başladı.
Hedef düşürüldü dedi Mendoza. Bir ton kokain daha Avrupa'ya ulaşamayacaktı.
Eve dönüş zamanı dedi ses. Rotan nokta nokta nokta. Alfredo Suarez'in ard arda gelen kötü haberler dizisine Don'a anlatmaktan başka seçeneği yoktu. Çünkü huzura çağrılmıştı. Kartel patronu dünyanın en kötücül ortamında onca zaman hayatta kalmasını altıncı hissine borçluydu. Sevkiyat müdürüne birer birer her şeyi anlatmaya zorladı. Önce iki gemi, şimdi de iki uçak yine Bissau'ya varmadan kaybolmuştu. Randevu noktasına hiç gelmemiş ve o günden beri görülmemiş olan iki hız yap teknesi ve 8 kişilik mürettebatı, Güney Florida'daki Kübalı müşterilere bir ton saf kokain götürürken kaybolan Hobart'ta ve Hamburg'daki felaket. Don'un öfkeyle patlayacağını sanıyordu ama tam tersi oldu. Don'a küçük yaşlardayken öğretilen bir şey, bir asilzadenin küçük şeylere kızsa bile büyük felaketler karşısında centilmenlere yakışır bir sükunet göstermesi gerektiğiydi. Suarez'e masadan kalkmamasını söyledikten sonra ince prolarından birini yakıp bahçede biraz dolaşmaya çıktı. Oysa içinde ölümcül bir öfke duyuyordu. Kan çıkacak diye yemin etti. Birileri çığlıklar atarak ölecekti. Ama önce bir tahlil yapması gerekiyordu. Roberto Cardenas'a karşı hiçbir şey kanıtlanamazdı. Hamburg'da maaşa bağladığı ajanlarından birinin yakalanması büyük ihtimalle bir şanssızlık eseriydi. Bir tesadüf. Ama diğerleri tesadüf olamazdı. Denizde 5 tekne, havada 2 uçak. Bu polis kuvvetlerinin de işi olamazdı. Yoksa hemen ardından basın toplantıları yapıp el koydukları balyalarla böbürlenirlerdi. Don bu sahnelere alışmıştı. Bütün kokain endüstrisinin değeri yıllık 300 milyar dolardı. G30'ların dışındaki çoğu ülkenin yıllık bütçelerinden daha fazlaydı. Kazanç o kadar büyüktü ki tutuklama sayısı ne kadar yüksek olursa olsun ölenlerin veya yakalananların yerini doldurmak için yalvaran yüzlerce insan vardı. Kazanç o kadar büyüktü ki Bill Gates ve Buffett bu işletme yanında sokak işportacıları gibi kalıyordu. Ve kokainden gelen bu servet her yıl artmaktaydı. Ama malın hedef yere ulaşmaması, bu çok tehlikeliydi. Müşterilerin beslenmesi gerekiyordu. Kartel şiddet saçması ve kinciliğiyle ünlüyse müşterileri olan Meksikalı, İtalyan, Kübalı, Türk, Arnavut, İspanyol ve diğer ülkelerin örgütlü çetecileri de en küçük bir yanlış yapanı hemen öldürürlerdi. O halde eğer tesadüf değilse, ki artık böyle bir ihtimal düşünmüyordu, ürününü kim çalıyor, adamlarını kim öldürüp sevkiyatların buhar olmasına yol açıyordu? Don'a göre bu ya ihanet ya da hırsızlıktı ki o da ihanetin bir çeşidi sayılırdı. Ve ihanetin karşılığında yapılacak sadece bir tek şey vardı. Kim olduğunu öğrenip acımasız bir şiddetle cezalandırmak. Bunlar kimse ders almaları gerekiyordu. Kişisel bir şey değildi ama kimse Don'a böyle davranamazdı. Hala titreyen konuğunun yanına döndü. ''Bana hayvanı gönder.'' dedi. On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 266.